Mektubun sonuna doğru Tanrı'nın çılgın aşığı olmuş, aşk için yalvarmaya başlamıştı. "Lütfen cevap ver," dedi. "Ve cevabında bana tek bir şeyi söyle. Beni seviyor musun? Hepsi bu kadar. Bu sorunun cevabı." Ama ne ertesi gün ne de ondan sonraki gün cevap gelmedi. Gecikmiş, masanın üstünde el değmemiş bir halde duruyordu. Ve her gün masanın altında geri yollanan yazılar birikmeye devam ediyordu. Martin ömründe ilk kez uykusuz ve huzursuz uzun geceler geçirdi. Morse'ların evine 3 kez uğradı ama her defasında kapıyı açan uşak tarafından terslendi. Birisinden otelinde hasta yatıyordu. Hiçbir şeyle uğraşamayacak kadar zayıftı. Martin çoğunlukla onun yanında oluyordu ama dertleriyle onu üzmek istemiyordu. Zaten Martin'in bir sürü derdi vardı. Polis muhabirinin yaptıklarının sonucu umduğundan da kötü olmuştu. Portekizli bakkal verisiye vermeye yanaşmamış, Amerikalı olmakla övünen manav da onu vatan haini olmakla suçlayıp artık aralarında hiçbir ilişki kalmadığını söylemişti. Yurtseverliğini öylesine aşırıya götürdü ki Martin'in hesabını kapattı ve bir daha kendisine para falan vermeye kalkmamasını söyledi. Çevredeki söylentiler de aynı duyguyu yansıtıyor, Martin'e duyulan öfke gittikçe artıyordu. Kimsenin sosyalist bir hainle ilişkisi olamazdı. Zavallı Maria ise korkmuş, kuşkulanmış ama ona sadık kalmıştı. Bir zamanlar Martin'i ziyarete gelen o kocaman arabanın hayranlığından kurtulan çocuklar uzaktan ona serseri ya da ayyaş diye bağırıyorlardı. Ama Silva ailesi onu savunmaya devam ediyor, onun için dövüşüyor ve artık olağan karşılanan morarmış gözlerle kanayan burunlar Maria'nın sıkıntılarını ve kaygılarını daha da artırıyordu. Bir keresinde Martin Auckland'da kız kardeşi Gertrude'la karşılaştı ve ailenin adını lekelediği için Bernard Higginbottom'un kendisine köpürdüğünü ve eve girmesini yasakladığını öğrendi. Başka türlü de olamazdı zaten. "Neden gitmiyorsun buradan Martin?" diye yalvardı Gertrude. "Git buradan, kendine bir iş bul ve yerleş. Daha sonra bütün bunlar unutulduğunda geri dönersin." Martin başını salladı ama hiç açıklamada bulunmadı. Nasıl anlatabilirdi ki? Kendisiyle ailesi arasındaki korkunç entelektüel uçurum onu şaşkına çevirmişti. Bu uçurum asla aşamaz ve onlara sosyalizme karşı çıkan Nietzsche'ci görüşlerini anlatamazdı. Fikirlerini ve tavırlarını onlara anlatabilmesini sağlayacak sözcükler ne İngilizce'de ne de dünyadaki başka bir dilde vardı. Onlara göre yapacağı en doğru hareket bir iş bulmaktı. Bu onların ilk ve son arzularıydı. Bütün fikirlerinin esasını bu düşünce oluşturuyordu. İş bul, işe git, zavallı aptal köleler diye düşündü kız kardeşi konuşurken. Dünyanın güçlülere ait olması boşuna değildi. Köleler köleliklerinin altında eziliyorlardı. İş önünde yerlere kadar eğildikleri ve taptıkları altın bir fetişti. O gün rehinciye uğraması gerektiğini bildiği halde Gertrude kendisine para vermeyi önerdiğinde kabul etmedi. "Şimdi Bernard'ın yanına yaklaşma," dedi Gertrude. "Birkaç ay sonra yatıştığında arabayı kullanmak gibi iş verebilir sana. Ne zaman istersen beni çağır. Hemen gelirim, unutma." Kadın ağlayarak uzaklaştı ve onun gövdesini, kaba yürüyüşünü izleyen Martin yüreğinin burkulduğunu duyar gibi oldu. Arkasından bakarken Nietzsche'ci fikirleri sarsıldı ve yıkılır gibi oldu. Soyutlamadaki köle sınıfı gayet iyiydi ama aynı şeyi kendi ailesine uyguladığında pek memnun olmuyordu. Güçlü biri tarafından ezilen bir köle varsa o da Gertrude'du. Bu paradoks karşısında hırsla güldü. İçini saran ilk duygu ya da heyecanın kendisini sarsmasına, kölelerin ahlakçılığının kendisini sarsmasına, çünkü kız kardeşine karşı içinde uyanan acıma duygusunun özü buydu. İzin veren ne kadar da iyi bir Nietzsche'ciydi. Gerçek soylular duyguların ve acımanın çok üstündeydiler. Acıma ve sevecenlik, kölelerin yeraltı hapishanelerinde ortaya çıkmış duygulardı ve kalabalık bir sefil ve aciz yaratıklar güruhunun ıstırabından, onların iniltisinden başka bir şey değildi. 40. Bölüm. Gecikmiş, hala masanın üstünde unutulmuş bir halde duruyordu. Yazdığı tüm yazılarsa masanın altında birikmişti. Sadece tek bir yazıyı göndermeye devam ediyordu. O da Brisenden'in efemeridiydi. Siyah giysisi ve bisikleti yeniden rehine gitmiş, daktilonun sahipleri de kira için sıkıştırmaya başlamışlardı. Ama artık bu tür şeyler Martin'i rahatsız etmiyordu. Kendisine yeni bir yön arıyordu ve onu buluncaya dek durgun bir yaşantı sürecekti. Birkaç hafta sonra beklediği şey oldu. Ruth ile sokakta karşılaştı. Yanında kardeşi Norman vardı. İkisi de onu görmemezlikten geldiler ve önlerine çıktığında Norman onu kenara itmek istedi. "Eğer kız kardeşimi rahatsız edersen polis çağırırım," diye tehdit etti. "Seninle konuşmak istemiyor. Üstüne düşmekle ona hakaret ediyorsun. İnatçılık etmekte ısrar edersen polis çağırmak zorunda kalacaksın. O zaman da adınız gazetelere geçer," dedi Martin. "Şimdi önümden çekil ve istersen git bir polis çağır. Ben Ruth'la konuşacağım." Ruth'a dönerek "Senin ağzından işitmek istiyorum," dedi. Ruth sararmış tir tir titriyordu. Yine de başını kaldırıp neden söz ettiğini anlamadığını söylemek istercesine ona baktı. "Mektubumda sorduğum sorunun karşılığını," dedi Martin. Norman'ın sabrının tükendiğini belirten bir hareket yaptıysa da Martin sert bakışlarıyla onu durdurdu. Kız başını salladı. "Bu senin kendi isteğin mi?" diye sordu Martin. "Evet." Alçak katı bir sesle söyleyeceklerini iyice düşünerek konuşuyordu. "Hepsi benim isteğimle oldu. beni öylesine aşağıladın ki arkadaşlarımın yüzüne bile bakamayacak bir hale geldim. Hepsi benden söz ediyorlar, biliyorum. Sana söyleyecek başka bir şeyim yok. Beni çok mutsuz ettin ve artık seni görmek istemiyorum. Arkadaşlar, dedikodu, yalan gazete haberleri. Herhalde bunlar aşktan daha güçlü değil. Ancak beni hiçbir zaman sevmediğine inanabilirim. Ruth'un soluk renkli yüzü birden kızardı. Bütün olanlardan sonra mı, dedi zayıf bir sesle. Martin, sen ne söylediğini bilmiyorsun. Ben gururlu bir insan değilim. Görüyorsun ya, kız kardeşimin seninle konuşacak bir şeyi yok, diye atıldı Norman, Ruth'u kolundan çekerek. Martin geçmeleri için kenara çekilirken eli cebinde tütün ve kahverengi sigara kağıdını boş yere aradı. Kuzey Auckland'a kadar uzun bir yol vardı ama merdivenleri çıkıp odasına girene dek yürüdüğünün farkına varmadı. Yatağının kenarına ilişip bir uyur gezer gibi çevresine bakındı. Masanın üstünde Gecikmiş adlı öyküsü gözüne çarptı ve sandalyesini masaya yaklaştırıp eline kalemi aldı. Tamamlanmamış işler yaratılışına aykırıydı. Burada da bitmemiş bir iş vardı. Başka bir işin bitirilmesi için yanda bırakılmıştı. İşte şimdi o iş bitmişti ve artık kendisini öyküsüne verebilirdi. Ondan sonra ne yapacağını bilmiyordu. Bütün bildiği yaşamını bunalımlı bir dönemini atlatmış olduğuydu. Geleceğini merak ettiği yoktu. Yakında geleceğin kendisi için neler hazırladığını görecekti. Ne olursa olsun önemli değildi. Hiçbir şeyin önemi yoktu artık. Hiçbir yere gitmeden, hiç kimseyi görmeden ve çok az bir şey yiyerek 5 gün Gecikmiş'in üstünde çalıştı. 6. günün sabahı postacı, Parthenon'un yayımcısından ince bir zarf getirdi. Mektuba şöyle bir baktığında, efemeridin kabul edildiğini gördü. Şiiri Bay Cartwright, Bruce'a gönderdik, diyordu yayımcı. Hakkında öylesine iyi şeyler söyledi ki şiiri geri çevirmemiz olanaksızdı. Şiiri yayımlamaktan duyduğu memnunluğu belirterek, Temmuz sayımız dizgiye girmiş olduğundan onu Ağustos ayında yayımlamayı tasarladığımızı bildirmek isteriz. Bay Brissenden'e teşekkürlerimizi bildirmenizi, bir fotoğrafıyla kısa bir yaşam öyküsünü bize göndermenizi diliyoruz. Eğer önerimiz sizin için de doyurucu olmadıysa bir an önce bize yazıp kendi önerinizi bildirin. Kendi önerileri $350 olduğu için Martin onlara başka bir öneride bulunmaya gerek görmedi. Üstelik Brissenden'in iznini alması gerekiyordu. Ama haklı olduğunu göstermişti. Gördüğünde gerçek şiiri anlayabilen bir yayımcı vardı. Yüzyılın en iyi şiiri için bile olsa bu öneri hiç de fena değildi. Üstelik Cartwright Bruce'un Brissenden'in beğendiği eleştirmenlerden biri olduğunu biliyordu. Martin kente inen bir tramvaya atladı ve yolda evleri ve sokakları izlerken arkadaşının başarısına pek sevinmediğini üzülerek fark etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir eleştirmen şiir için olumlu şeyler söylemiş, iyi yapıtların er geç beğenileceğine olan inancı doğrulanmıştı. Ama içindeki coşkunluk silinip gitmişti. Ona iyi bir haber vermekten çok Brissenden'i göreceği için sevindiğini fark etti. Parthenon'dan gelen kabul mektubu. Gecikmiş'le uğraştığı 5 gün boyunca Brissenden'i hiç görmediğini, hatta onu aklına bile getirmediğini anımsatmıştı Martin'e. İlk kez Martin kafasının nedenli bulanık olduğunu fark etti. Ve arkadaşını unuttuğu için kendi kendinden utandı. Ama bu utanç bile içini yakmıyordu. Gecikmiş'i yazarken duyduğu yaratıcı zevkin dışında bütün duygulara karşı uyuşmuştu sanki. Öyküsünden başka hiçbir şey yoktu aklında. Tramvayın penceresinden gördüğü yaşantı ona uzak ve gerçek dışıymış gibi geliyordu. Az önce önünden geçtikleri kilisenin büyük taş kulesi yerle bir olsaydı bile Martin'in ilgisini çekmeyecekti. Otele geldiklerinde hızla Brissenden'in odasına çıktı ve hızla aşağıya indi. Oda boştu, bütün eşyalar gitmişti. Bay Brissenden adres bıraktı mı, diye sordu kendisine merakla bakan memura. Duymadınız mı? Martin başını salladı. Bütün gazeteler bundan söz ediyordu. Yatakta ölü bulundu. İntihar. Kafasına bir kurşun sıkmış. Gömüldü mü? Soruyu soran ses Martin'e çok uzaklardan gelen yabancı birinin sesiymiş gibi geldi. Hayır, cesedi soruşturma için doğuya götürdüler. Akrabalarının tuttuğu avukatlar halletti her şeyi. Ellerini de bayağı çabuk tutmuşlar, dedi Martin. Bilmem, 5 gün oldu. 5 gün mü oldu? Evet, 5 gün önce intihar etti. Ya, dedi Martin ve arkasını dönüp dışarı çıktı. Köşede postaneye uğrayıp Parthenon'a bir telgraf çekerek şiiri yayımlamalarını öğütledi. Cebinde eve kadar tramvay parasını ödeyecek 5 senti vardı. Onun için telgrafı ödemeli gönderdi. Odasına gelince yazmaya devam etti. Gündüzler ve geceler geçiyor, o masasının başından kalkmaksızın yazdıkça yazıyordu. Rehinciden başka hiçbir yere gitmiyor, hiç hareket etmiyor, acıktığı zaman bir şeyler pişirip yiyor, pişirecek şey olmadığında yemek yemeden çalışmasını sürdürüyordu. Her bölümü önceden tasarlanmış olmasına karşın öykünün gücünü artıran yeni bir başlangıç bölümü geliştirdi. Bu öyküsünü 25 bin sözcük daha uzatmıştı. Yapıtının kusursuz olmasının hayati bir önemi yoktu ama içindeki artistlik dürtüler onu iyi bir şey üretmeye zorluyordu. Çevresinden yalıtılmış ve kendinden geçmiş bir halde eski yaşantısını anımsatan yazıları arasında kendisini bir hayalet gibi hissederek çalışmaya devam etti. Bir zamanlar biri hayaletin ölen ve ölü olduğunun bilincinde olmayan bir insanın ruhu olduğunu söylemişti. Bir an durup gerçekten ben öldüm de bunu fark etmiyor muyum, diye düşündü. Gecikmişin bittiği gün geldi çattı. Daktilo şirketinden makineyi almaya gelen memur, Martin son bölümün son sayfalarını yazarken sandalyenin üstüne oturup bekledi. Martin öykünün sonuna büyük harflerle son yazdı. Gerçekten de onun için her şeyin sonu gelmişti. İçinde bir rahatlık hissederek daktilonun odasından çıkarılışını izledi ve gidip yatağına uzandı. Açlıktan bayılacak durumdaydı. 36 saattir ağzına tek bir lokma bile koymamıştı. Ama bunu düşündüğü yoktu. Gözlerini kapatıp hiçbir şey düşünmeden yattı. Uyuşukluk yavaş yavaş her yanını, sonra bilincini kapladı. Bir zamanlar Brissenden'in kendisine okuduğu yazarı bilinmeyen bir şiirin dizilerini sayıklarcasına mırıldanmaya başladı. Tek düze bir sesle dudaklarından dökülen sözcükler merakla dışarıda kendisini dinlemekte olan Maria'yı telaşlandırdı. Sözcükler değil, Martin'in onları söylemesi önemliydi. Bitirdiğim şiirin ana temasıydı. Bitirdim. Bir kenara bıraktım lavtayı. Mor yoncalar arasında salınıp duran gölgeler de, şarkılar da bitecek yakında. Bitirdim. Bir kenara bıraktım lavtayı. Çiğ düşmüş çalılar arasında seher vakti öten ardıç kuşları gibiyim. Şimdi sesi kısılmış yorgun bir bülbülüm. Tükettim şarkıları. Dikkatle söyleyerek bitirdim. Bir kenara bıraktım lavtayı. Maria daha fazla dayanamadı. Ocağa koştu, bir tabağa çorba ve tencerenin dibinden topladığı et ve sebze parçalarıyla doldurdu. Martin doğrulup oturdu. Çorbasını içerken Maria'ya uykusunda konuşmadığını, ateşi olmadığını anlatmaya çalıştı. Maria yanından ayrıldıktan sonra omuzları düşmüş bir halde sıkıntıyla yatağının kıyısına oturup görmeyen gözlerle çevresine göz gezdirdi. Birden gözüne sabah postasıyla gelen ve daha açılmamış olan bir dergi çarptı. Partenon olmalı bu diye düşündü. Partenon'un Ağustos sayısı, içinde efemerit var. Keşke biri senden de burada olup görseydi. Derginin sayfalarını çevirirken birden durdu. Efemeridin harika bir başlıkla büyük bir çerçeve içine alarak basmışlardı. Başlığın bir yanına, Brissenden'in öbür yanına da İngiliz Büyükelçisi Sir John Vane'ın fotoğrafı konmuştu. Yukarıda yayımcı tarafından yazılan bir yazıda Sir John Vane'ın Amerika'da şair olmadığını söylediği belirtiliyordu. Efemeridin partinin tarafından yayımlanması, "Al sana işte Sir John Vane" demek gibiydi. Cartwright Bruce, Amerika'nın en büyük eleştirmeni olarak tanıtılıyor ve onun efemeridin Amerika'da yazılmış en büyük şiir olduğunu söylediği belirtiliyordu. Ve yayımcı yazısını şöyle bitiriyordu. Efemeridin değeri konusunda kesin bir yargıya varmış değiliz. Belki de asla yapamayacağız bunu. Ama onu birçok kere okuyup sözcükleri ve sözcüklerin düzenini, Bay Brissenden'in onları nereden bulduğunu, nasıl bu şekilde bir araya getirdiğini merakla düşündük. Sonra şiir geliyordu. "Öldüğün iyi oldu koca Briss" diye mırıldandı Martin, dergiyi dizlerinin arasından yere bırakarak. Durumun ucuzluğu ve adiliği mide bulandırıcıydı. Martin midesinin fazla bulanmadığını ruhsuz bir şekilde fark etti. Keşke kızabilseydim diye düşündü. Ama böyle bir şey için yeterli enerjisi yoktu. Her yana uyuşmuştu. Öfkesini vücuduna yayamayacak kadar donmuştu kanı. Zaten ne önemi vardı? Brissenden'in burjuva toplumunu mahkum ettiği diğer her şeyle aynı düzeydeydi bu dergi. Zavallı bir isteğe mırıldandı Martin. Sağ olsaydı beni asla bağışlamazdı. Gayretle ayağa kalkarak bir zamanlar içinde daktilosunun durduğu kutuyu aldı. İçindekileri araştırarak arkadaşının yazdığı 11 şiiri çıkardı. Bunları yırtıp parçalarını çöp kutusuna attı. Bu işi yavaş yavaş yaptı ve bitirdikten sonra yatağının kenarına oturup boş gözlerle etrafına bakmaya devam etti. Bu şekilde ne kadar oturduğunu bilmiyordu. Sonra birden görmeyen gözlerinin önünde düz beyaz bir çizgi belirdi. Garip bir olaydı bu. Çizgi daha da belirginleşmeye başlayınca bunun Pasifik'in beyaz köpüklü dalgaları arasında üzerinden buğular çıkan bir mercan kayalığı olduğunu ayrımsadı. Sonra kırılan dalgaların arasında küçük bir kano gördü. Kanonun kıç tarafında kalçalarının üstüne kırmızı bir kumaş sarmış, parlak bir küreyi suya sokup çıkartan bronz renkli genç bir ilah vardı. Onu tanıdı. Reis Tati'nin en küçük oğlu Moti'ydi bu. Burası Tahiti'ydi ve üstünden buğular yükselen mercan kayalarının altında tatlı Papara ülkesi, ırmağın ağzında reisin sazdan yapılmış evi vardı. Günün bitimiydi ve Moti balıktan dönüyordu. Kayaların üstünden atlamak için büyük bir dalganın kanoyu kaldırmasını bekliyordu. Sonra tıpkı geçmişte olduğu gibi kanonun ön tarafında oturan ve büyük bir firuze renkli dalga arkalarında yükseldiğinde küreyi denize daldırmak için Moti'nin işaretini bekleyen kendisini gördü. Artık kendisi olayı seyretmiyor, gerçekten kanonun içinde oturuyordu. Moti bağırıyor, her ikisi de küreklerini hızla suya daldırıp firuze renkli dalganın dik yüzü üstünde uçuyorlardı. Kanonun altında su fıskiyeden fışkırıyordu sanki. Hava su damlalarıyla doluydu. Denizin şırıltı ve uğultuları arasında kano büyük bir kükreyişle kayaların içinde kalan durgun gölceye sürükleniverdi. Moti güldü, gözlerindeki tuzlu suyu sildi ve ikisi birden kıyıya doğru küreklere asıldılar. Tati'nin sazdan yapılmış kulübesi palmiye ağaçlarının arasında batan güneşin ışıkları altında altındanmış gibi duruyordu. Görüntü silindi ve Martin'in gözlerinin önünde küçük odasının düzensizliği belirdi. Umutsuzca gözlerinin önüne yeniden Tahiti'yi getirmeye çalıştı. Ağaçların arasında şarkılar söylendiğini, ay ışığının altında genç kızların dans ettiğini biliyordu. ama onları göremedi. Gözlerinin önünde yalnızca lekeli yazı masası, daktilodan arta kalan boş yer ve tozlu pencere çerçevesi vardı. İnleyerek gözlerini kapadı ve uyuyakaldı. 41. Bölüm. Bütün gece derin bir uyku uyudu ve sabahleyin postacı geline dek uyanmadı. Martin kendini yorgun ve hareketsiz hissederek mektuplarına isteksizce bir göz attı. Soyguncu bir dergiden gelen ince bir zarfın içinde 22 dolarlık bir çek vardı. 1,5 yıl bu 22 doların peşinde koşmuştu. Kayıtsızca çeke baktı. Yayımcıdan bir çek aldığı zaman duyduğu o eski heyecan yok olmuştu. Daha önce aldığı çeklerin tersine bu çekin yanında daha büyük vaatlerde bulunan bir mektup yoktu. Martin için bu yalnızca 22 dolarlık bir çekti, hepsi bu kadar. Bununla kendisine yiyecek bir şeyler alabilecekti. Aynı postada New York'taki bir derginin aylar önce yayımladığı gülünç bir şiirinin karşılığı olarak gönderdiği başka bir çek daha çıktı. 10 dolarlık bir çekti. Aklına gelen bir fikri uzun uzun düşündü. Ne yapacağını bilmiyordu. Herhangi bir şey yapmak için de acelesi yoktu. Bu arada yaşaması da gerekti. Üstelik borcu da çoktu. Masanın altındaki koca kağıt yığınının üstüne pul yapıştırıp onları bir daha göndermek bir işe yaramaz mıydı acaba? Bir iki tanesi belki de kabul edilirdi. Bu da onun bir süre daha geçinmesini sağlardı. Bu yatırımı yapmaya karar verdi. Oakland'daki bir bankada çekleri bozdurdu ve 10 dolarlık posta pulu aldı. Eve gidip o pis kokulu küçük odasında yemek pişirme fikri hiç hoşuna gitmedi. İlk kez borçlarını kafasından atıyordu. Odasında 15 ya da 20 sente kendisine mükemmel bir kahvaltı hazırlayabileceğini biliyordu. Ama Forum kafeye gidip kendisine tam 2 dolara patlayan bir kahvaltı ısmarladı. Garsona çeyrek dolar bağışış bıraktı ve 50 sentlik mısır sigarası aldı. Rutun sigarayı bırakmasını istediğinden beri ilk kez sigara içmişti. Artık sigara içmemesi için hiçbir neden yoktu. Üstelik canı da sigara içmek istiyordu. Paranın ne önemi vardı ki? 5 sente bir paket Durham tütünü ve kahverengi sigara kağıdı alabilir, kendisine tam 50 sigara sarabilirdi. Ama neye yarardı bu? Satın alma gücünden başka paranın hiçbir önemi yoktu. Haritasız ve pusulasız kalmıştı. Uğrayacağı hiçbir liman yoktu. Asgari yaşama koşulları içinde sürünüp gidiyordu ve ona acı gelen yaşamın kendisiydi. Günler geçip gitti, Martin her gece düzenli olarak 8 saat uyudu. Daha fazla çekin gelmesini beklediği şu sıralarda 10 sente Japon lokantasında yemek yiyordu. Zayıf vücudu biraz toplanmış, çökük yanakları dolmaya başlamıştı. Artık kendini az uyumakla, fazla okumakla ve aşırı bir çalışmayla yormuyordu. Hiçbir şey yazmıyor, kitaplar kapalı duruyordu. Bol bol yürüyor, tepelere gidiyor, sessiz parklarda saatlerce oturuyordu. Hiçbir arkadaşı yoktu, kimseyle de tanışmak istemiyordu. İçinde böyle bir arzu yoktu. Tek düze yaşantısını canlandıracak, nereden geleceğini bilmediği bir ilhamı bekliyordu. Bu süre içinde yaşamı boş, plansız ve amaçsız geçecekti. Bir gün gerçek pisliği bir kez daha görmek için San Francisco'ya gitti. Ama son anda tam merdivenleri çıkacakken geriye döndü ve bu iğrenç arka sokaktan kaçarcasına çıktı. Felsefe tartışmaları dinleme fikri onu korkutmuştu. O geceki gruptan herhangi biriyle karşılaşırım korkusuyla var gücüyle koştu. Ara sıra efemeride nasıl çattıklarını görmek için dergilere ve gazetelere bir göz atıyordu. Şiir bir bomba etkisi yapmıştı. Hem de nasıl bir bomba? Onu herkes okumuştu ve bunun gerçek şiir olup olmadığı konusunda herkes tartışıyordu. Yerel gazeteler konuyu ele almışlar, her gün sütunlarca bu konuda eleştiri, okuyucu mektubu yayınlıyorlardı. Helen Dele Delmar'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük kadın şairi olduğu trompetlerle ve tamtamlarla ilan edilmişti. Biri sendene Pegasus'un yanında bir yer vermeyi reddediyor, onun şair olmadığını kanıtlamak için halka açık mektuplar yazıyordu. Partenov'un bir sonraki sayısı patlattığı bombanın verdiği gururla çıktı. Sir John Valu'ye diş bileniyor, biri sendenin ölümü adi bir reklamcılık uğruna sömürülüyordu. 1,5 milyonluk tirajı olan bir gazete, Helen Dele Delmar'ın Brissenden'i aşağılayan yepyeni bir şiirini yayımladı. Daha sonra aynı kadının o gazetede Brissenden'le alay eden ikinci bir şiiri çıktı. Çoğu kez Martin Brissenden'in öldüğüne seviniyordu. O insanlardan hep nefret etmişti. Ve şimdi en iyi, en kutsal yapıtı o insanların eline düşmüştü. Her gün bu insanlar güzelliği katletmeye devam ediyorlardı. Ülkede ne kadar önemsiz yaratık varsa gazetelere koşuyor, Brissenden'in büyüklüğü sayesinde küçük egolarını başkalarının gözünün önüne seriyordu. Bir gazetede şöyle diyordu. Bir süre önce onun gibi hatta daha iyisini yazan bir baydan mektup almıştık. Başka bir gazetede büyük bir ciddiyetle yaptığı gösteri için Helen Dele Delmar'a çatıyordu. Kuşkusuz ki Bayan Delmar söylediklerini bir latife olarak yazmış. Büyük bir şairin başka büyük bir şaire belki de en büyüğüne göstermesi gereken saygıyı göstermiyor. Bununla birlikte efemeridi yazan şairi ister kıskansın ister kıskanmasın diğer binlerce kişi gibi Bayan Delmar'ın ona hayran olduğu ve umutla böyle diziler yazacağı günü beklediği kesindir. Vaizler bile efemerit aleyhine vaazlar verdiler ve şiirin içeriğini inatla savunan biri papazlıktan atıldı. Bu büyük şair dünyanın neşesini artırmıştı. Gülünç şiir yazıları ve karikatürcüler büyük kahkahalarla şiiri ele aldılar ve sosyete dergilerinin sütunlarında Charlie Frensham'ın Archie Jennings'e gizlice Ephemerid'in 5 dizesinin bir sakatı dövdürebileceğini, 10 dizesinin ise onu ırmağın dibine göndereceğini söylediğine ilişkin fıkralar çıkıyordu. Martin ne güldü ne de hırsla dişlerini gösterdi. Bütün bunların onun üstüne yaptığı etki büyük bir üzüntüydü. Aşkı da dahil tüm dünyasının çöküşü içinde dergilerin ve sevgili okuyucu kitlesinin çöküşü onun için önemsizdi. Dergiler gerçekten Martin'in söylediği gibi hatta daha beterdi. Ama artık Martin de işini bitirmişti. O yıldızlara varmayı umut etmiş ama ayaklarını yerden kaldıramamıştı. Tahiti'nin temiz tatlı Tahiti'nin hayalini daha sık görmeye başlamıştı. İşte Paumotus adaları ve yüksek Marquesalar oradaydı. Kendini bir yelkenliğe ya da ticaret gemisine binerken ya da Papeete kayalıklarından sıyrılıp ince atölyelerinin arasında Nukahiva ve Taiohae körfezine giderken görüyordu. Taiohae körfezinde Tamari'nin onuruna bir domuz keseceğini ve Tamari'nin çiçeklerle bezenmiş kızlarının ellerini tutup şarkılar söyleyip güleceklerini, kendisini çiçeklerle süsleyeceklerini biliyordu. Güney Denizi onu çağırıyordu ve Ergeç bu çağrıya karşılık vereceğini biliyordu. Bu arada bilgi dünyasında yaptığı uzun gezintilerden sonra dinlenerek yorgunluğunu gidermeye çalıştı. Parthenon kendisine 350 dolarlık çeki gönderdiğinde bunu Brisendin'in ailesi adına onun işleriyle uğraşan avukatına verdi. Çekin karşılığında bir makbuz aldı ve aynı zamanda Brisendin'in bir zamanlar kendisine verdiği 100 dolar için de bir makbuz verdi. Çok geçmeden Martin Japon lokantasına gitmekten caydı. Tam kavgadan çekildiği an akıntı yön değiştirmişti. Ama artık çok geçti. Hiç heyecanlanmadan Millennium'dan gelen ince bir mektubu açtı. 300 dolarlık bir çeke ilgisizce baktı ve ilişikteki mektupta bunu serüveni kabul etmelerinin karşılığında gönderdiklerini öğrendi. Yeryüzündeki tüm borcu dahil 100 doları bulmuyordu. Bütün borçları ödeyip 100 doları da Brisenden'in avukatına verdikten sonra cebinde 100 dolardan fazla kalmıştı. Terziye yeni bir takım elbise ısmarladı ve yemeklerini kentin en iyi lokantalarında yemeye başladı. Hala Maria'nın küçük odasında kalıyordu ama yeni giysileri yüzünden çevredeki çocuklar artık bahçe çitlerinin ardından ya da damların üstünden kendisini ayyaş ya da serseri diye bağırmıyordu. Kısa Hawaii öyküsü Wiki Wiki 250 dolara, Warren's Monthly tarafından satın alındı. Northern Review güzelliğin beşiği adı denemesini, Macintosh Magazine Maria için yazdığı Falcı adlı şiiri satın aldı. Yayımcılarla okuyucular yaz tatillerinden döndükleri için işler hızla görülmeye başlamıştı. Ama Martin 2 yıldır geri çevirdikleri yazıların hepsini birden şimdi satın almalarına neyin yol açtığını anlayamıyordu. Auckland'ın dışında onu tanıyan yoktu ve Auckland'da kendisini tanıdıklarını sanan birkaç kişi de onun kıpkızıl bir sosyalist olduğunu düşünüyorlardı. Bu yüzden yapıtlarının bir anda bu kadar çok alıcı bulmasını bir türlü açıklayamadı. Kaderin bir oyunuydu herhalde. Birkaç dergi tarafından geri çevrildikten sonra Brisenden'in öğüdünü tutup Güneş'in utancını yayın evlerine göndermeye başladı. Birkaç yer tarafından geri çevrildikten sonra Single Tree Denley & Co. yapıtın tamamını yayınlamayı kabul etti. Martin biraz avans istediğinde avans vermek gibi bir adetleri olmadığını, bu tür kitapların masraflarını bile zor çıkardıklarını ve bu kitabın 1000 taneden fazla satacağını sanmadıklarını bildirdiler. Martin bu koşullar altında kitabın kendisine ne kazandıracağını hesapladı. 1 dolar fiyat konulursa ve kendisine karın %15'i verilirse ancak 150 dolar kazanabilecekti. Onun 1/4 kadar olan serüveni Millennium'a 2 katına satmıştı. Çok uzun bir zaman önce okuduğu gazete doğruydu demek. 1. sınıf dergiler parayı öyküyü kabul ettiklerinde ödüyorlar, üstelik de iyi para veriyorlardı. Hem Millennium sözcüğüne 2 sent değil 4 sent vermişti. Üstelik aldıkları da iyi bir yazı, Martin'in yapıtı değil miydi? Bunu düşünüp gülümsedi. Singletree, Dunley & Co.'ya bir mektup yazıp Güneş'in utancının haklarını 400 dolara satmayı önerdi. Ama yayım evi bu riski göze almaya cesaret edemedi. Bu ara Martin'in de paraya ihtiyacı yoktu. Son öykülerinin birkaçı birden kabul edilmiş, bunların parasını da almıştı. Üstelik bankada bir hesap açtırmış ve yeryüzünde kimseye 1 sent borcu olmadan bankaya 700 dolar yatırmıştı. Gecikmiş birkaç dergi tarafından reddedildikten sonra Meredith Lowell Company'ye takıldı. Martin, Gertrude'un kendisine verdiği 5 dolar borcunu 100 kat fazlasıyla ödeyeceğine dair verdiği sözü anımsadı. Yayın evine mektup yazıp 500 dolar istedi. Bir sözleşmeyle birlikte 500 dolarlık çeki postadan alınca şaşkına döndü. Çeki 5 dolarlık altın paraya çevirdi ve Gertrude'a telefon edip kendisini görmek istediğini söyledi. Kadın nefes nefese odasına geldi. Martin'in başına kötü bir şey gelmiş olmasından korktuğu için sahip olduğu tüm hazinesi olan birkaç doları çantasına tıkıştırdı. Kardeşinin başına bir felaket geldiğinden öylesine emindi ki hıçkırarak kardeşinin kollarına atıldı ve para çantasını eline sıkıştırmaya çalıştı. ''Ben gelmek isterdim'' dedi Martin. ''Ama Bay Higginbottom'la kavga etmek istemedim. Gelseydim %100 kavga çıkardı.'' Bir süre sonra düzelir diye onu yatıştırdı Gertrude. Bir yandan da kardeşinin başına nasıl bir bela geldiğini merak ediyordu. ''Ama önce bir işe girmelisin. Bernard namusuyla çalışan insanlardan hoşlanır. Gazetelerdeki o yazılar tepesini attırdı. Onu hiç böyle kızgın görmemiştim.'' ''İşe girmeyeceğim'' dedi Martin gülerek. ''Bunu ona söyleyebilirsin. İşe ihtiyacım yok. İşte bunun kanıtı.'' 5 dolarlıkları kadının kucağına boşalttı. Tramvaya binecek param olmadığında bana verdiğin 5 doları biliyor musun? İşte şimdi yanında değişik yaşlarda 99 kardeşi var. Ama hepsinin büyüklüğü aynı. Gertrud odaya geldiğinde korku içindeydi ama şimdi paniğe kapılmıştı. Yüzü allak bullak oldu. Kuşkulu değildi, emindi. Dehşetle Martin'e baktı ve tenini yakıyormuş gibi kollarını altın paraların altından çekti. Senin onlar diye güldü Martin. Kadın birdenbire hüngür hüngür ağlamaya başladı. Zavallı oğlum, zavallı oğlum. Martin bir an için şaşırdı. Sonra kaygısının nedenini anlayarak çekin yanında Meredith Lowell'dan gelen mektubu gösterdi. Kadın mektubu çabuk çabuk okudu. Ara sıra durup gözlerindeki yaşları sildi ve bitirdiğinde ''Yani bu parayı namusunla mı kazandın?'' diye sordu. ''Piyangoda kazansaydım bu denli namuslu olmazdı. Alnımın teriyle kazandım onu.'' Kadın yavaş yavaş inanmaya başlamıştı. Mektubu dikkatle bir kez daha okudu. Martin parayı nasıl kazandığını, üstelik şimdi bu paranın ona ait olduğunu ve kendisinin bu paraya ihtiyacı olmadığını güçlükle anlatabildi. ''Bu parayı senin hesabına bankaya yatırayım.'' dedi kadın sonunda. ''Böyle bir şey yapma. Para senindir ve onun istediğini yapabilirsin. Eğer almazsan ben de onu Maria'ya veririm. O ne yapacağını bilir. Ama bana kalırsa bir hizmetçi tutup güzelce bir dinlensen iyi olur.'' ''Bernard'a bütün bunları anlatacağım.'' dedi giderken. Martin göz kırpıp sırıttı. ''Evet anlat.'' dedi. ''Belki o zaman beni yine yemeğe çağırır.'' ''Evet çağırır. Çağıracağından eminim.'' diye bağırdı kadın. Sonra onu kucaklayıp yanaklarından öptü. 42. Bölüm. Bir gün Martin yalnız olduğunun farkına vardı. Sağlıklı, kuvvetliydi ve yapacak hiçbir işi yoktu. Yazmayı ve çalışmayı bırakmak, Brisenden'in ölümü ve Ruth'tan ayrılmak yaşamında büyük bir boşluk yaratmıştı. Alışkanlıkları mısır sigarası içip kentin en iyi lokantalarında yemek yiyerek ömür geçirmek zorunda kalmasını reddediyordu. Gerçi Güney Denizleri kendisini çağırıyordu ama oyunun Amerika'daki bölümünün henüz bitmediğini sezinliyordu. Yakında iki kitabı çıkacaktı ve yayımlanma olasılığı olan daha bir sürü kitabı vardı. Bunlardan da para kazanabilir ve biraz beklerse Güney'e cepleri parayla dolu olarak giderdi. Marquesa'larda 1000 şili dolarına satın alabileceği bir vadiyle körfez biliyordu. Vadi atnalı biçimindeki körfezden başlayıp tepeleri bulutlara değen dağlara kadar uzanıyor, 40 bin dönümlük bir araziyi kapsıyordu. Tropik meyve ağaçları, yabani tavuklar, yaban domuzlarıyla doluydu. Buradan ara sıra yabani sığır sürüsü de geçerdi. Tepelerin üstünde vahşi köpeklerin kovaladığı yaban keçilerinin sesleri işitilirdi. Tam anlamıyla vahşi bir yerdi burası. İçinde hiç insan yoktu. Bu vadiyi ve körfezi Martin 1000 şili dolarına satın alabilirdi. Aklında kaldığına göre körfez en büyük gemileri bile barındıracak kadar derindi ve öylesine kuytuydu ki Güney Pasifik kampanyası 100 millik bir bölge içinde en iyi sığınma yeri olarak gemilere burayı salık verirdi. Yelkenli bir gemi cadılar gibi giden bakır kaplı yat gibi yelkenlilerden alır, adalar arasında inci ya da Hindistan cevizi ticareti yapardı. Tati'ninkini andıran büyük ataerkil bir ev yapar, evi, vadiyi ve yelkenliği kara derili uşaklarla doldururdu. Orada Tiahoe sakinlerini, körfeze uğrayan gemilerin kaptanlarını ve Güney Pasifik'te dolaşan serserilerin en iyilerini ağırlardı. Evinin kapılarını her zaman açık tutar ve bir prens gibi davranırdı. Bir zamanlar kapağını açtığı kitapları ve bir düş olduğunu anladığı dünyayı unutturdu. Bunları yapabilmek için Kaliforniya'nın ceplerini parayla doldurmasını beklemeliydi. Daha şimdiden para akmaya başlamıştı. Eğer kitaplarından biri bomba gibi patlasa belki bütün yazılarını satabilirdi. Bir de öykülerini ve şiirlerini kitap halinde toplayarak vadiyi, körfezi ve yelkenliği garanti altına alabilirdi. Artık yazmayacaktı. Buna kesin karar verdi. Ama bu arada kitaplarının yayımlanmasını beklerken şimdi içinde bulunduğu bu bomboş aptalca yaşantıdan kurtulması gerekti. Bir pazar sabahı duvarcıların Shellmount Parkı'nda piknik yaptıklarına dikkat etti ve oraya gitti. İşçi sınıfının pikniklerine gittiği dönemler çok geride kalmış olmasına karşın parka girdiğinde eski duygularının depreştiğini duydu. Ne de olsa bu insanlar kendi sınıfının, işçi sınıfının insanlarıydı. Onların içinde doğmuş, onların içinde yaşamıştı. Bir süre serserilik etmiş olmasına karşın şimdi yine onların arasına dönmek güzeldi. ''Hey, eğer bu Mart değilse'' dediğini işitti birinin. Bir an sonra omzuna bir elin dokunduğunu hissetti. ''Nerelerdeydin? Denizde mi? Gel de bir içki iç.'' Eski grubunun içinde buluverdi kendini. Birkaç kişi eksilmiş, birkaç yeni yüz gelmişti. Bunlar duvarcı değildi ama yine de eski günlerdeki gibi dans etmek, dövüşmek ve eğlenmek için pazar pikniklerine geliyorlardı. Martin onlarla içti ve bir kez daha gerçekten insan gibi hissetti kendini. Onlardan ayrılmakla sersemlik ettim diye düşündü. Onlarla kalsaydı ve kitaplarla yükseklerde oturan insanları rahat bıraksaydı çok daha mutlu olacağından emindi. Ama biraz sanki eskisi kadar iyi değildi. Tadı değişmişti. Grisenden'in kendisini köpüklü bireye alıştırmış olması ağzının tadını bozmuştu herhalde. Acaba okuduğu kitaplar da bu insanlarla olan dostluğunu bozmuş muydu? Kendi kendine bozulmuş olmadığına karar verip dans edilen yere gitti. Orada muslukçu Jimmy ile karşılaştı ve yanındaki uzun boylu sarışın kız Martin'i görünce Jimmy'yi hemen terk etti. Martin ile sarışın dans ederken "Hey, tıpkı eskiden olduğu gibi" diye anlattı Jimmy arkadaşlarını. Ama aldırdığım yok. Onu yeniden gördüğüm için öyle sevinçliyim ki. Bak nasıl dans ediyor. Kadife gibi. Kızı kim suçlayabilir? Ama Martin sarışını Jimmy'ye geri verdi ve üçü birden çevirilerini alan öteki arkadaşlarıyla dans eden çiftleri seyredip birbirleriyle şakalaşıp güldüler. Herkes Martin'i yeniden gördüğüne çok memnundu. Hiçbir kitabı yayımlanmamıştı. Onların gözünde hiçbir sahte değer taşımıyordu. Onu Salt Martin olduğu için seviyorlardı. Sürgünden dönen bir prens sandı kendini ve yalnız yüreği içinde yüzdüğü bu güler yüzlülüğü hissederek sevinçle titredi. Güzel bir gün geçirdi. Tıpkı eski günlerinde deniz seferlerinden döndüğünde olduğu gibi. Cepleri parayla doluydu ve bu paraları ortalığa bol bol dağıttı. Bir ara dans pistinde Lizzie Connolly'yi genç bir işçinin kollarında gördü. Daha sonra ortalıkta dolaşırken onun büfenin yanında oturduğunu fark etti. Şaşkınlık ve selamlaşma faslı bittikten sonra Martin onu müzikten uzak, bağırmadan konuşabilecekleri bir yere götürdü. Konuşmaya başladığı anda kız onundu. Gözlerindeki gurur dolu yaşlarda, vücudunun her titreyişinde ve konuşmasında okunuyordu bu. Artık tanıdığı küçük kız değildi. Bir kadın olmuştu ve Martin onun güzelliğinin vahşiliğinden hiçbir şeyi yitirmeden daha da ateşlenerek arttığını fark etti. Güzel, kusursuz bir güzel diye mırıldandı kendi kendine. Ona gel demesinin yeterli olduğunu ve kızın dünyanın öbür ucuna kadar kendisiyle geleceğini biliyordu. Bu düşünceler kafasından geçerken şakağına indirilen yumruğun şiddetiyle neredeyse yere yıkılacaktı. Öylesine büyük bir öfkeyle ve çabucak atılmış bir yumruktu ki hedefi olan çeneyi ıska geçmişti. Martin sendeleyerek döndü ve ikinci bir yumruğun kendisine doğru gelmekte olduğunu gördü. Büyük bir rahatlıkla yana çekildi ve yumruk hiçbir zarar vermeden geçti. Martin hızını alamayarak bütün ağırlığıyla yere düşen adama bir sol indirdi. Adam yanlamasına yere yuvarlandı. Ayağı fırladı ve çılgınca atıldı. Martin onun sinirden şekilsizleşen yüz hatlarını gördü ve böyle bir öfkenin nedenini merak etti. Ama bütün gücüyle ona bir sol daha indirmekten geri kalmadı. Adam sırt üstü yere yuvarlandı ve toplanan kalabalığın ortasına düştü. Jimmy ile birkaç kişi daha onlara doğru koşmaktaydı. Martin tepeden tırnağa titriyordu. İntikamıyla, dansıyla, dövüşüyle ve eğlencesiyle eski günleri geri gelmişti. Düşmanını da gözden kaçırmadan Lizzie'ye baktı. Erkekler yumruklaşmaya başladıklarında kızlar genellikle çığlık atmaya başlarlardı ama o bağırmamıştı. Soluğunu tutmuş, hafifçe öne eğilmiş, bir elini göğsüne bastırmış, yanakları kızarmış, gözlerinde büyük bir şaşkınlık ve hayranlık ifadesiyle onları izliyordu. Adam ayağa kalktı ve kendisini tutan ellerden kurtulmaya çalıştı. "Benim dönmemi bekliyordu," diyordu öfkeyle. "Kız benim dönmemi bekliyordu." Sonra bu yeni herif onu elimden aldı. "Bırakın beni," diyorum size. "Bırakın da şunun işini bitireyim." "Aklından sorun mu var senin?" diye sordu Jimmy delikanlıyı tutmaya çalışarak. "Bu adamın adı Martin Eden'dir. Yumruklarıyla ünlüdür. Bak söylemesi benden. Eğer onunla uğraşmaya devam edersen seni çiğ çiğ yer." "Kızımı elimden alamaz," diye haykırdı Beriki. "Uçan Hollandalı'yı yendi o, tanırsın değil mi?" diye sürdürdü Jimmy. "Üstelik de yalnızca 5 round'tı. Onun karşısında sen bir dakika bile dayanamazsın." "Hiç de öyle görünmüyor," diye hırladı delikanlı. "Uçan Hollandalı da senin gibi düşünmüştü," diye onu inandırmaya çalıştı Jimmy. "Hadi gel gidelim buradan. Başka bir sürü kız var. Hadi gel." Delikanlı kendisini tutan ellerin onu oradan uzaklaştırmalarına izin verdi. Ötekiler de peşinden gitti. Eskiden hayli uzun süren kavga heyecanı ölmüştü. Martin yalnız kendisiyle ilgilenen bir insan olduğunu fark etti. Yapayalnız yüreği ve bomboş kollarıyla tek başına yaşayabilmek için aşırı derecede inceliyordu kendini. "Kim o?" diye sordu Lizzie'ye. "Nedir bütün bunlar Allah aşkına?" Lizzie başını hafifçe yana attı. "Önemsiz biri," dedi. "Bana arkadaşlık ediyordu sadece. Bir arkadaş bulmak zorundaydım anlarsın," diye açıkladı. Bir süre sustuktan sonra. "Kendimi çok yalnız hissetmeye başlamıştım. Ama seni hiç unutmadım." Sesi alçalmıştı ve konuşurken önüne bakıyordu. "Ne zaman istersen seninle olurum." Martin onun hafif yana dönük yüzüne baktı. Elini uzatıp ona sarılmasının yeterli olduğunu biliyordu. Birden düzgün İngilizcenin gerçekten bir değeri olup olmadığını düşündü. Bu arada da kıza cevap vermeyi unuttu. "Çocuğun canını okudun," dedi kız gülerek. "Oldukça dayanıklı bir genç," dedi Martin hoşgörüyle. "Eğer onu uzaklaştırmasalardı beni epeyce uğraştıracaktı." "O gece yanında gördüğüm hanım arkadaşın kimdi?" diye sordu kız birden. "Hiç, yalnızca bir hanım arkadaş işte," diye karşılık verdi Martin. "O kadar geçti ki aradan," diye mırıldandı kız. "Bana sanki 1000 yıl geçmiş gibi geliyor." Martin konuyu daha deşmesine imkan vermedi. Konuşmayı başka bir yöne kaydırmaya çalıştı. Bir lokantada yemek yediler. Kıza şarap, pahalı yemekler ısmarladı. Sonra yalnız onunla kız yorulana dek dans etti. Martin iyi dans ederdi. Kız başını onun göğsüne dayayıp bu anın sonsuza dek uzamasını dileyerek dönerken sanki göklere yükseliyordu. Daha sonra ağaçların altında oturdular. Martin başını kızın kucağına koyarak otların üstüne uzandı. O uyuklarken kız saçlarıyla oynuyor, onun kapalı göz kapaklarına bakıyor ve onu ne kadar çok sevdiğini düşünüyordu. Birden başını kaldıran Martin bunu kızın gözlerinde okudu. Lizzie telaşla gözlerini önüne indirdi ve sonra başını yine kaldırarak yumuşak gözlerle Martin'in gözlerinin içine baktı. ''Bütün bu yıllar boyunca sana bağlı kaldım.'' dedi. Sesi öylesine alçak çıkmıştı ki fısıldıyor gibiydi. Martin bunun mucizevi bir gerçek olduğunu biliyordu. Bütün yüreğiyle onu arzulayabilmeyi istedi. Kızı mutlu etmek onun elindeydi. Kendisini mutluluktan yoksun bırakmıştı, neden bu kızı da edecekti? Onunla evlenir ve onu da yanına alarak Marquesas'taki sazdan yapılmış kalesine giderdi. Bunu yapmak için içinde güçlü bir istek duyuyordu. Ama yaratılışının böyle bir şey yapmasını engelleyen yönü çok daha güçlüydü. Kendine rağmen aşka hala bağlıydı. Rahat günleri gerilerde kalmıştı. Ne onları geri getirebilir ne de kendisi onlara dönebilirdi. Değişmişti. Ne denli değiştiğini bugüne dek fark etmemişti. ''Ben evlenebilecek adam değilim Lizzie.'' dedi yavaşça. Saçını okşayan el bir an durdu. Sonra yeniden okşamaya devam etti. Kızın yüzünün sertleştiğini duyar gibi oldu. Ama bu karar verememenin getirdiği bir sertlikti. Çünkü yanakları hala alev alevdi. ''Onu demek istememiştim.'' diye başladı kız ama sustu. ''Neyse önemli değil. Önemli değil.'' diye yineledi. ''Senin arkadaşın olmakta gurur duyuyorum. Senin için her şeyi yapabilirim. Sanırım böyle yaratılmışım ben.'' Martin doğruldu. Kızın elini avucuna aldı. Bunu isteyerek, sevgiyle ama içinde hiçbir tutkuya kapılmadan yapmıştı. Yine de avucunun sıcaklığı kızı ürpertti. ''Bundan söz etmeyelim.'' dedi. ''Sen büyük ve soylu bir kadınsın.'' dedi Martin. ''Seni tanıdığım için asıl ben gurur duymalıyım.'' ''Gurur duyuyorum. Sen koyu karanlıkta yolumu aydınlatan ışık gibisin. Tıpkı senin bana bağlı kaldığın gibi ben de sana bağlı kalacağım.'' ''Bana bağlı kalmana aldırdığım yok. Bana istediğini yapabilirsin. Beni yere atıp üstümden geçip gidebilirsin. Ve yeryüzünde bunu yapabilecek tek erkek sensin.'' dedi. Lizzie meydan okurcasına. ''Hiçbir işe yaramayan küçücük bir çocuk olduğum zamandan beri kendime hiç önem vermedim.'' ''İşte bu yüzden seninle evlenmeyeceğim.'' dedi Martin hafifçe. ''Öylesine büyük, öylesine cömertsin ki beni de aynı şekilde davranmaya sürüklüyorsun. Ben evlenemem ve sevmeden evlenmem de olanaksız. Gerçi bundan da geçmişte ağzımın payını aldım. Bugün buraya gelip seninle karşılaştığım için üzgünüm. Ama elimde değildi. İşin sonunun buraya varacağı aklıma bile gelmemişti. Bak buraya Lizzie. Seni ne denli çok sevdiğimi anlatamam. Sevmekten de öte bir şey bu. Sana hayranım ve sana saygı duyuyorum. Harika bir insansın sen. Ama sözcüklerin ne yararı var? Yapmak istediğim bir şey var. Zor bir yaşam geçirdin. Bırak da bundan sonrasını biraz kolaylaştırayım.'' Kızın gözlerinde birden bir sevinç parıltısı belirdi ama sonra sönüp gitti. ''Yakında elime çok para geçeceğinden eminim, hem de pek çok.'' O anda vadiyi, körfezi, saz duvarlı kaleyi ve beyaz yelkenliği satın alma kararından caydı. Zaten bütün bunların ne önemi vardı? Eskiden yaptığı gibi herhangi bir gemiyle nereye olsa giderdi. ''Bu parayı sana vermek istiyorum. Yapmak istediğin bir şey vardır herhalde. Liseye ya da bir meslek okuluna gitmek gibi. Belki sitene öğrenmek istersin. Senin için ayarlayabilirim böyle bir şey.'' ''Belki annen ve baban sağdırlar. Onlara bir bakkal dükkanı ya da buna benzer bir şey açabilirim. Ne istersen söyle onu yapayım.'' Kız sesini çıkarmadı, hiç kımıldamadan oturuyor, kuru gözlerle önüne bakıyordu. Boğazını yakan acıyı Martin öyle iyi biliyordu ki kendi boğazının da yandığını duydu. Söylediklerine pişman olmuştu. Onun kendisine önerdiği şeyin yanında ona önerdiği şey yalnızca para çok bayağı kalıyordu. Martin ona hiçbir ıstırap duymadan ayırabileceği, kendi dışında bir şeyi sunmuştu. Oysa kız ona şerefsizlik, utanç ve günahla birlikte bütün cennete gitme umutlarını bir kenara bırakarak kendini önermişti. ''Artık bundan söz etmeyelim.'' dedi. Sesindeki kırıklığı belli etmemek için öksürmeye başladı. Ayağa kalktı. ''Hadi gel gidelim. Eve dönelim. Çok yorgunum.'' Gün bitmiş, eğlenenlerin hepsi dağılmıştı. Ama Martin ile Lizzie ağaçların arasından çıktıklarında çetenin kendilerini beklediğini gördüler. Martin olup biteni hemen kavradı. Kavga çıkacaktı. Bu çete az önce dövüştüğü gencin arkadaşlarıydı. Martin'in arkadaşları da onların hemen arkasındaydılar. Birkaç polis memuru huzursuzluk çıkacağını fark etmişti. Bunu önlemek için her iki çeteyi de San Francisco'ya giden iki ayrı trene bindirdiler. Martin Jimmy'ye 16. sokak istasyonunda ineceğini ve oradan Oakland'a gidecek trene bineceğini söyledi. Lizzie hiç konuşmuyor, konuşulanları da dinlemiyordu. 16. sokak istasyonuna geldiklerinde tramvayı beklerken buldular. Kondüktör sabırsızca kampanayı çalıyordu. ''İşte orada.'' dedi Jimmy. ''Hadi koş da yakala. Hadi git, kaçıracaksın.'' Düşman çete geçici olarak bu manevraya inanmıştı. Sonra da onlar da trenden aşağıya atlayıp izlemeye başladılar. Tramvayda oturan somurtkan Oaklandlılar tramvayı yakalamaya çalışan ve sonradan içeride bir yer bulup oturan delikanlıyla kızı pek fark etmediler bile. Sonra tramvayın merdivenlerini atlayıp kondüktöre ''Bas şunun gazına, ihtiyar, gidelim buradan.'' diyen Jimmy'nin onlarla bir ilgisi olduğunu anlamadılar. Bir an sonra Jimmy olduğu yere döndü ve yolcular onun tramvaya atlamaya çalışan bir adamın yüzüne bir yumruk indirdiğini gördüler. Tramvayın içinde yumruklar atılıp duruyordu. Böylece Jimmy ile çetesi aşağıdaki basamaklara inip hücuma kalkan çeteyle savaşmaya başladı. Tramvay hareket ettiğinde Jimmy de geride kalanların işini bitirmek için aşağıya atladı. Tramvay kavgayı çok gerilerde bırakarak uzaklaştı. İçindeki uyuşuk yolcular bir köşede oturan sessiz genç adamla sevimli işçi kızın bu büyük kavgaya sebep olduklarını akıllarından bile geçirmezlerdi. Eski kavgaların coşkunluğunu anımsayan Martin zevkle titredi. Ama bu coşku çabucak geçti ve içini büyük bir sıkıntı kapladı. Kendini çok yaşlı hissetti. Eski günlerinin bu kaygısız, dertsiz arkadaşlarından yüzyıllarca daha yaşlıydı sanki. Artık geriye dönemeyecek kadar uzun bir yol almıştı. Bir zamanlar kendisinin de sürdürdüğü bu yaşam biçimi ona hiçbir zevk vermiyordu. Düş kırıklığına uğramıştı. Bu insanlara yabancılaşmıştı. Köpüklü bira gibi bu insanların da arkadaşlığı da ona yavan geliyordu. Onların çok ötesindeydi. Aralarında bilmem kaç bin kitaplık bir uçurum vardı. Kendini onlardan ayırmıştı. Bir daha geriye dönemeyecek kadar geniş bir bilgi dünyasının içine girmişti. Öte yandan o da bir insandı ve dostluğa olan özleminin doyurulması gerekti. Kendine yeni bir ev bulmalıydı. Tıpkı Çetin'in, ailesinin ve Burjuvazi'nin kendisini anlamaması gibi yanında oturan büyük saygı duyduğu bu kızın da ne kendisini ne de ona duyduğu saygıyı anlaması olanaksızdı. 6. sokakta Market Sokağı'nın köşesinde birbirlerinden ayrılırken onunla barış diye öğüt verdi Lizzie'ye. Az önce kavga ettiği genç adamdan söz ediyordu. Yapamam. Hele şimdi dedi kız. Hadi hadi dedi Martin neşeyle. Geriye dönüp bir ıslık çalsan hemen gelir. Onu demek istememiştim dedi kız. Martin kızın ne demek istediğini biliyordu. Tam ayrılacaklarken kız ona doğru eğildi. Ama bu hareketlerinde ne zorlayıcı ne de ayartıcı bir yön vardı. Martin'in yüreği sızladı. Kollarını onun omzuna dolayıp kızı öptü. Dudaklarında duyduğu bu öpücüğün bir erkeğin duyabileceği en içten öpücük olduğunu biliyordu. Tanrım diye hıçkırdı kız. Senin için ölebilirim, ölebilirim. Kendini zorla onun kollarından ayırıp merdivenlerden yukarı çıktı. Martin gözlerinin dolu dolu olduğunu hissetti. Martin Eden dedi kendi kendine. Sen yalnızca hayvanın biri değil, zavallı bir niçecisin. Elinden gelse onunla evlenir, onun titreyen yüreğini mutlulukla doldurabilirdin. Ama yapamıyorsun, yapamıyorsun. Ayıp bir şey bu. Zavallı ihtiyar serseri. Eski serseriliklerini anlatıyor diye mırıldandı. Henry'yi anımsayarak. Sanırım yaşam yalnızca bir yanılgı ve utanç. Evet, utanç ve yanılgı. 43. bölüm. Güneşin Utancı Ekim'de yayımlandı. Martin Express postasıyla gelen paketin iplerini kesip de yayımcının gönderdiği yarım düzine kitabı görünce içini büyük bir hüzün kapladı. Birkaç ay önce böyle bir olayın kendisini ne denli mutlu edeceğini düşündü ve o anki mutluluğunu şimdiki soğukluğuyla karşılaştırdı. Bu onun ilk kitabıydı. Ama hiç heyecanlanmamıştı. Yalnızca üzgündü. Kitabının yayımlanmasının onun için hiçbir önemi yoktu. Biraz daha fazla kazanacağını düşündü yalnız. Gel gelelim artık para da önemini yitirmişti. Kitaplardan birini alıp mutfağa giderek Maria'ya verdi. Ben yazdım diye açıkladı kadının şaşkınlığını gidermek için. Şu içerideki küçük odada yazdım. Sanırım senin sebze çorbanın büyük bir kısmı var bu kitabın içinde. Al senin olsun, beni anman için. Övünmüyor, hava basmıyordu. Tek amacı kadını mutlu etmek, kendisiyle gururlanmasını sağlamak, kendisine olan inancında ne denli haklı olduğunu göstermekti. Maria kitabı odanın ön tarafına, İncil'in üstüne koydu. Kiracısının yazdığı bu kitap kutsal bir şey, bir dostluk fetişiydi. Martin'in bir çamaşırcı olduğunu öğrendiği zaman yediği darbeyi biraz olsun hafifletmişti. Tek bir satırını anlamamasına karşın her satırının önemli olduğunu biliyordu. Basit, pratik, çalışkan bir kadındı ama büyük işlere karşı derin bir inancı vardı. Güneşin Utancını nasıl duygusuzca karşılamışsa, her hafta kendisine gönderilen gazetede kitabı hakkındaki çıkan eleştirileri de kayıtsızca okudu. Kitap ilgiyle karşılanmıştı, bu açıktı. Demek ki para kesesine daha çok para girecekti. Lizzie'yi bulur, bütün sözlerini yerine getirir ve yine de kendine saz duvarla bir kale yaptıracak kadar parası kalırdı. Singletree, Dalley & Co. büyük bir ihtiyatta ilk baskıyı 1500 adet yapmıştı. Ama eleştiriler çıkmaya başlayınca ikinci baskıyı birincinin iki katı yapmak zorunda kaldılar. Daha ikinci baskı bitmeden 5000 adetlik üçüncü bir baskı isteği geldi. Londra'da bir şirket kitabın İngilizce baskısı için anlaşma yaptı. Ve bunun hemen ardından kitabın Fransızca'ya, Almanca ve İskandinavca'ya çevrildiğine ilişkin haberler geldi. Materling ekolüne saldırmak için bundan daha uygun bir zaman seçemezdi. Alevli bir tartışma başladı. Salebi ile Hakel, Güneşin Utancını savunanlar ve böylece ilk kez aynı safta yer aldılar. Bu arada karşı tarafta Crocus ve Wallace vardı. Sir Oliver Lodge ise kendi kozmik kavramlarına uyacak bir uzlaşma formülü bulmak peşindeydi. Materling'in izleyicileri gizemcilik ölçüleri çevresinde toplandı. Chesterton bu konuda yan tutmadan yazdığı bir yazı dizisiyle bütün dünyayı güldürdü. Ama George Bernard Shaw'dan gelen yıldırım gibi bir eleştiri ötekilerin hepsini geride bıraktı. Arenada daha birçok önemsiz kişinin birbirleriyle tartıştığını, gürültünün ayyuka çıktığını belirtmeye gerek yok. harika bir olay diye yazıyordu. Singletree, Dunley & Co. Martin'e gönderdiği bir mektupta. Eleştirel, felsefi bir kitap bir roman kadar çok satıyor. Kendinize daha iyi bir konu seçemezdiniz. Bütün öteki etkenler de tahminimizin aksine çok elverişli bir durum yarattı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Kanada'da 40 binden fazla sattık. 20 binlik yeni bir baskı da yakında çıkacak. Talebi karşılamak için aşırı çalışmak zorunda kalıyoruz. Reklam için 5.000 dolar harcadık. Kitabın rekorları alt üst edeceği kuşkusuz. İlişikte bir sonraki kitabınız için size bir sözleşme gönderiyoruz. Kârdan aldığınız payı %20'ye çıkardığımıza lütfen dikkat edin. Bizim gibi tutucu bir yayın evinin verebileceği en büyük paydır bu. Eğer önerimiz sizin için uygunsa lütfen sözleşmedeki boş yere kitabınızın adını yazın. Kitabın içeriği konusunda hiçbir koşul öne sürmüyoruz. Herhangi bir konuda herhangi bir kitap olabilir. Elinizde yazılmış bir kitabınız varsa bu çok daha iyi. Şimdi çıkarmanın tam zamanı. İmzalı sözleşme elimize geçtiğinde size 5.000 dolarlık bir avansı memnuniyetle göndereceğiz. Size ne kadar büyük bir inancımız olduğunu görüyorsunuz. Büyük bir işe girişiyoruz. Sizinle aynı zamanda uzun bir dönemlik, örneğin 10 yıllık bir anlaşma yapmak isteriz. Bu dönem içinde yazacağınız bütün kitapların yayın hakkını bize vereceksiniz. Ama şimdilik yeni kitabınızın sözleşmesi bize yeter. Martin mektubu masanın üstüne koydu, kafasında bir hesap yaparak 15 centli 60 bini çarpıp 90 bin dolarlık bir sonuç elde etti. Anlaşmadaki boş yere mutluluk ufukları yazdı. Altını imzaladı ve gazetelerde çıkan öykülerden oluşturduğu formülle yazdığı 20 kısa öyküsünü de bir zarfın içine koyarak sözleşmeyle birlikte yayın evine yolladı. Amerika Birleşik Devletleri postasının götürüp getirebileceği en kısa bir zaman içinde Singletree, Dunley & Co. kendisine 5.000 dolarlık bir çek yolladı. ''Benim de bugün saat 2'de kente gelmeni istiyorum Maria'' dedi Martin çeki aldığı sabah. ''Ya da daha iyisi 14. sokakta Broadway sokağının köşesinde saat 2'de buluşalım. Seni bekleyeceğim.'' Kararlaştırdıkları saatte Maria oradaydı. Kafasındaki esrarı çözebilmek için elindeki tek ipucu ayakkabılardı. Ama Martin ayakkabıcının önünden geçerek bir komisyoncuya girdiğinde düş kırıklığına uğradı. Ondan sonra olan her şey Maria'ya bir düş gibi geldi. Martin'le komisyoncudaki adam konuşurken memurlar gülümseyerek kendisine bakıyordu. Daktiloda bir şeyler yazıldı. Bir kağıdın altına imza attı. Ev sahibi de oradaydı ve o da aynı kağıdı imzaladı. Her şey bitip dışarıya çıktıklarında ev sahibi kendisine şöyle dedi. Maria artık bana ayda 7,5 dolar ödemeyeceksin. Şaşkınlıktan dili tutulmuştu Maria'nın. Ne gelecek ay ne de ondan sonraki ay bana kira vereceksin dedi ev sahibi. Sanki kendisine bir iyilik yapmış gibi ev sahibine teşekkür etti. Ancak Kuzey Auckland'a döndüklerinde komşularıyla konuşurken Portekizli bakkalın açıklamaları üzerine uzun zamandan beri içinde yaşadığı ve her ay 7,5 dolar kira ödediği evin kendisinin olduğunu öğrendi. ''Neden artık benden alışveriş etmiyorsun?'' diye sordu Portekizli bakkal bir gece. Tramvaydan inen Martin'i selamlamak için durmuştu. Martin ona evde yemek pişirmediğini anlattı ve sonra birlikte bakkalın evine gidip şarap içtiler. Martin içtiklerinin bakkalın deposunda bulunan en iyi şarap olduğunu fark etti. ''Maria'' dedi Martin o gece. ''Artık buradan çıkıyorum. Yakında sen de burada oturmayacaksın. O zaman evi kiraya verip ev sahibi olursun. San Leandro'da ya da Highworth'da bir erkek kardeşin olacaktı. Sütçülük yapıyordu galiba. Yarın bütün çamaşırlarını ona göndermeni istiyorum. Ama yıkamadan, anlıyor musun? Yıkamadan. Sen de yarın San Leandro'ya ya da Highworth'a kardeşin neredeyse oraya gidersin. Kardeşine gelip beni görmesini söyle. Metropol Oteli'nde kalacağım. O iyi bir mandıradan anlar herhalde.'' İşte böyle Maria bir mandıranın tek sahibi oldu. İşleri görmesi için iki adam tuttu, bütün çocuklarını okula gönderdiği halde bankadaki hesabı artmaya devam etti. Çok az insan düşlerinde gördükleri iyi yürekli prensle karşılaşmıştır. Ama durmadan çalışan, düşlerinde hiçbir zaman iyi yürekli prensler görmeyen Maria, kendi prensine bir çamaşırcı kılığında rastlamıştı. Bu arada dünya, kim bu Martin Eden diye sormaya başlamıştı. Martin yayın evine yaşamına ilişkin bilgiler vermeyi reddetmişti. Ama gazeteciler boş durmuyordu. Auckland onun içinde doğup büyüdüğü kentti ve gazeteciler onun hakkında bilgi edinebilecekleri birkaç kişi bulmuşlardı. Yaptığı her şeyi, dahası yapmadığı birçok şeyi fotoğraflarla birlikte gazetelerde yayınladılar. Fotoğrafları bir zamanlar Martin'in fotoğraflarını çeken küçük bir fotoğrafçıdan almışlardı. Zaten o da hemen Martin'in fotoğraflarını piyasaya çıkarmıştı. Başlangıçta dergilerden ve tüm burjuva toplumundan öylesine iğrendi ki Martin mücadele etmeye karar verdi. Ama sonunda bunun nedenli olanaksız olduğunu görüp teslim oldu. Uzun yollardan kendisini görmeye gelen yazarları geri çevirmek elinde değildi. Üstelik günler çok uzundu ve artık yazı yazmadığı, kitap okumadığı için günlerini şu ya da bu yolla doldurması gerekiyordu. Böylece kendisi için büyük bir işkence olan bu görüşmelere boyun eğdi, edebiyat ve felsefi konusundaki görüşlerini belirtti, hatta burjuvazinin çağrılarını kabul etti. Garip bir huzursuzluk içindeydi. Artık hiçbir şey aldırdığı yoktu. Bir zamanlar kendisini kızıla boyayan gazeteci bile bağışladı. Üstelik şimdi bir sayfayı dolduracak kadar fotoğrafını çekmesine izin verdi. Lizzie'yi sık sık görüyordu ama kızın ona böylesine önemli bir insan olmasından hoşlanmadığı açıktı. Bu durum aralarındaki mesafeyi daha da genişletiyordu. Belki de bu uçurumu daraltabilme umuduyla Martin'in ısrarlarına boyun eğip akşam okuluna girmiş ve pahalı terzinin kendisini süslemesine izin vermişti. Gün geçtikçe gözle görülür derecede gelişiyordu. Sonunda Martin bütün bu yaptıklarının doğru olup olmadığını düşündü. Kızın bütün uğraşılarının ve çabasının kendisi için olduğunu biliyordu. Kendisini Martin'in gözünde değerli bir insan yapmaya çalışıyordu. Yine de Martin ona hiçbir umut vermiyor, bir kardeş gibi davranıyordu ve onu arada sırada görmekle yetiniyordu. Ününün en yüksek olduğu bir noktada gecikmişi Meredith Lowell Co. tarafından piyasaya sunuldu. Roman olduğu için Güneş'in utancından daha büyük bir bomba etkisi yaptı. Haftalarca her iki kitabı da kitap satış listelerinin başında kaldığı için kimsenin sahip olamadığı bir başarıya ulaştı. Öykü roman okuyucularının gönlünü kazanmakta kalmamış, Güneş'in utancını okuyanlar da bu deniz öyküsünün ustaca yazılışına hayran kalmışlardı. Önce mistisizm edebiyatına saldırmış ve bunu yetkin bir biçimde yapmıştı. Sonra kendisi de bu edebiyata katkıda bulunmuş, böylece hem eleştirmen hem yaratıcı, ender rastlanan bir deha olduğunu ortaya koymuştu. Edebiyat dünyasında bir yıldız gibi parlamış ve sahip olduğu ün onu sevindirmekten çok eğlendirmişti. Martin'i şaşırtan bir şey vardı. Öylesine küçük bir şeydi ki bu öğrenilseydi bütün dünyayı şaşkına çevirirdi. Ama dünyayı şaşırtan, ona önemli gibi görünen bu küçük olay değil, Martin'in şaşkınlığı olurdu. Yargıç Blount onu yemeğe çağırmıştı. İşte o küçük şey ya da daha doğrusu yakında büyük bir şey olacak o küçük şeyin başlangıcı buydu. Yargıç Blount'a hakaret etmiş, ona sert davranmıştı. Oysa sokakta karşılaştıklarında Yargıç Blount onu yemeğe çağırmıştı. Martin Morse'larda Yargıç Blount'la kaç kez karşılaştığını ama bunların hiçbirinde Yargıç Blount'un kendisini yemeğe çağırmadığını düşündü. Öyleyse şimdi neden çağırıyordu? Kendisi değişmemişti. Hep Martin'i yıdındı. Peki aradaki fark neydi öyleyse? Yazdıklarının kitap halinde basılması mıydı? Ama bu yeni bir şey değildi. Eskiden de kitap yazmıştı. Yargıç Blount genel kanıyı paylaşıp Spencer'a ve onun dehasına küfrederken Martin başarı yolunda ilerlemeye başlamıştı bile. Öyleyse Yargıç Blount'un kendisini yemeğe çağırması Martin'e içten değil sahte bir şekilde değer vermesiydi. Martin sırıtarak daveti kabul etti. Bir yandan da bu kadar serin kanlı davranabildiği için kendine hayran kaldı. Kendi türlerindeki kadınlarıyla birlikte yarım düzine burjuvayla yemeğe oturan Martin en önemli yerin kendisine ayrıldığını gördü. Yargıç Blount, Yargıç Henwell'in desteğiyle Stinks kulübüne yazılması için Martin'i kandırmaya çalıştı. Yalnız zenginlerin değil, önemli insanların da üye olduğu bir kulüptü bu. Ama Martin daha da fazla şaşırarak bunu geri çevirdi. Birikmiş yazılarını yayın evlerine göndermek oldukça vaktini alıyordu. Yayıncılardan gelen isteklerin ardı arkası kesilmiyordu. Onun büyük bir üslupçu olduğunu keşfetmişlerdi. Güzelliğin Beşiğini yayımlayan Norton Rerico bunun gibi bir düzine daha yazı isteğinde bulundu. Eğer Burton's Magazine daha önceden kendisine yazı başına $500 önermeseydi, elindeki yazılardan birkaçını onlara gönderebilirdi. İsteklerini ancak yazı başına $1000 verdikleri takdirde yerine getirebileceğini bildiren bir mektup yazdı. Bütün bu yazılarının yine aynı dergiler tarafından geri çevrildiğini anımsadı. Üstelik hayli soğukkanlı ve otomatik bir şekilde reddedilmişlerdi. Onlar Martin'i terletmişti. Terletme sırası Martin'deydi şimdi. Burton's Magazine 5 öykü için istediği parayı ödedi. Geri kalan 4'ünü de aynı paraya Macintosh Monthly tarafından satın alındı. Northern Review fazla fakir olduğu için bu yarıştan çekildi. Böylece esrarın büyük rahipleri, hayalperestler, egonun değer ölçüsü, hayal felsefesi, tanrı ve soytarı, sanat ve biyoloji, eleştirmenler ve test tüpleri, yıldız tozu ve tefeciliğin gururu uzun bir süre mezarda kaldıktan sonra büyük gürültülerle dünyaya tanıtıldı. Yayıncılar ona mektup yazıyor, kendi değerini kendisinin biçmesini istiyorlardı. Martin de böyle yaptı. Ama bütün bunlar eskiden yazdığı yapıtlar içindi. Yeni hiçbir şey yazmıyordu. Eline yeniden kağıt ve kalem almak fikri onu çıldırtıyordu. Brisenden'in insanlar tarafından parça parça edildiğini görmüştü. Şimdi aynı insanların kendisine hayran olmalarına karşın yediği darbeyi unutamıyor, bu insanlara saygı duyamıyordu. Kazandığı ün sanki Brisenden'i aşağılıyordu. Bu ün Martin'i ürküttü ama sonuna kadar devam edip kesesini doldurmaya karar verdi. Yayıncılardan şöyle mektuplar alıyordu. Bir yıl önce sizin aşk şiirlerinizi reddetmek talihsizliğinde bulunmuştuk. Bu şiirler bizi o zaman çok etkilemişti ama içinde bulunduğumuz şartlar onları kabul etmemizi engelledi. Eğer şiirler hala sizdeyse ve bize vermek lütfunda bulunursanız onları bir dizi halinde istediğiniz koşullarda yayımlamaya hazırız. Bunun yerine Martin şiir halinde yazdığı trajedisini bir araya getirip gönderdi. Yazısını postalamadan önce bir kez daha okudu ve üslubunun acemiliği ve kabalığı karşısında hayrete düştü. Ama onları yine de yolladı ve yayımcı binbir pişmanlık içinde bunları yayımladı. Halk öfkeye kapılmıştı. Martin Eden'ın dehasına yapılmayacak bir şeydi bu. Martin'in böyle bir şey asla yazmış olamayacağına, yayın evinin onu beceriksizce taklit ettiğine karar verildi. Kimileri de Martin Eden'ın ihtiyar Duma'ya benzemeye çalıştığını ve ününün doruğuna vardığı bir zamanda yazar kiralayarak kendi adına ona yazılar yazdırdığını söylüyordu. Ama Martin bu trajedinin çocukluğunun bir ürünü olduğunu açıkladığı zaman herkes kahkahayla güldü ve derginin yayıncısı değiştirildi. Collins Weekly, Martin'e aşağı yukarı 300 dolarlık bir telgraf göndererek tanesi 1000 dolardan 20 makale yazmasını önerdi. Bütün giderler onlara ait olmak üzere Amerika'yı baştan aşağı dolaşacak ve kendisi de istediği konuyu seçecekti. Konu seçmede ne kadar özgür olduğunu göstermek için telgraf paraziyi konulara ayrılmıştı. Ancak önüne konulan tek sınırlama Amerika Birleşik Devletleri içinde yolculuk etmesi zorunluluğuydu. Martin üzüntüleriyle birlikte bu öneriyi kabul edemeyeceğini bildirdi. Warren's Monthly'de yayınlanan WikiWiki hemen büyük bir başarı kazandı. Öykü daha sonra tatil zamanı çıkartılan ve satış rekorlarını kıran süslü püslü bir ciltte yeniden yayınlandı. Eleştirmenler iki büyük yazarın yapıtı olan Şişedeki Şeytan ve Tılsımlı Deri ile birlikte bunun da klasikler arasına gireceğini söylüyorlardı. Ancak okuyucular Mutluluk Ufukları koleksiyonunu soğuk bir tavırla ve kuşkuyla karşıladılar. Öykülerin geleneklere karşı çıkışı burjuva ahlakçılığına ve ön yargılarına indirilen bir darbeydi. Aynı zamanda yayınlanan Fransızca baskısı Paris'i çılgına çevirdi. Modayı izlemekten geri kalmayan Amerikalı ve İngiliz okuyucular bu kitaptan o kadar çok aldılar ki Martin Singletree, Dunley & Co. yayın evine 3. kitap için %25, 4. kitap için de %30 ödemek zorunda bıraktı. Bu iki kitap bütün kısa öykülerini kapsıyordu. Ayrıca öyküler kimi dergilerde dizi halinde yayınlanmaktaydı. Çanların Sesi ve Öteki Korku Öyküleri başka bir kitap oluşturdu. Serüven, Çömlek, Yaşamın Şarabı, Girdap, Gürültülü Sokak ve Dört Öyküsü bir kitap halinde yayınlandı. Meredith Lovell Co. bütün denemelerini bir kitap halinde çıkardı ve McMifteen Co. deniz lirikleriyle aşk şiirlerini satın aldı. Aşk şiirleri aynı zamanda Ladies Home Companion'da dizi halinde yayınlanmaktaydı. Martin son yazısından da kurtulduktan sonra derin bir soluk aldı. Saz Duvarlı Kalesi ile Beyaz Yelken artık ona çok yakındı. İşte her ne pahasına olursa olsun Brissenden'in dergilere ilişkin fikirlerini yalanlamıştı. Kazandığı başarı Brissenden'in yanıldığını kanıtlıyordu. Ama yine de Brissenden'in haklı olduğunu sezinliyordu. Güneşin Utancı'nın başarısındaki katkısı öbür yazılarından çok daha büyüktü. Ötekiler daha önemsiz yazılardı. Dergilerce geri çevrilmişlerdi. Güneşin Utancı'nın yayınlanması bir tartışma açmış ve bu tartışma Martin'in lehinde gelişmişti. Güneşin Utancı'nı yazmamış olsaydı böyle bir mucize olmayacaktı. Singletree, Dunley & Co. bu mucizeyi yaratmıştı. Kitabı ilk olarak 1500 tane basmışlar, bu kadarını bile satacaklarını sanmamışlardı. Tecrübeli yayıncılardı ama kazandığı başarı onları şaşırtmıştı. Onlar için bu gerçekten de bir mucizeydi. Bunu asla unutmamışlardı. Ve Martin'e gönderdikleri her mektupta bu esrarlı olay karşısında duydukları şaşkınlığı tekrarlıyorlardı. Bunu açıklamaya kalkmadılar. Zaten açıklanması olanaksızdı. Olmuştu bir kez. Onların bu deneylerine karşın gerçekleşmişti işte. İşte böyle düşünen Martin, ününün ne denli geçerli olduğunu merak etti. Kitaplarını satın alan, para kesesini altınla dolduran burjuvaziydi. Ve burjuvazi hakkındaki bilgisi onların yazdıklarını beğenmelerine olanak vermiyordu. Onun içindeki güzelliğin ve gücün kendisine hayran olan ve kitaplarını satın alan yüz binlerce kişi için hiçbir anlamı yoktu. O anın adamı, tanrılar evet dedikleri an Parnassus'u topa tutan bir serüvenciydi. Yüz binlerce insan anlayışsızlıkla kitaplarını okuyup kendisine hayran oluyordu. Brissenden'in efemeridini de aynı anlayışsızlıkla parçalamışlardı. Martin'e diş bileyecekleri yerde ona yaltaklanan bir tilki sürüsüydü bunlar. Bildiği tek bir şey vardı. Efemerit yazdığı her şeyin üstündeydi. O yüzyılların şiiriydi. Öyleyse sürünün kendisine olan hayranlığı gerçekten üzüntüyle karşılanacak bir hayranlıktı. Çünkü aynı sürü efemeridi çirkefin içine fırlatıp atıvermişti. Derin derin rahat bir soluk aldı. Son yazısında sattığı için memnundu. Artık bu işlerle uğraşmayacaktı. 44. Bölüm. Bay Morse Martin'le Metropol Oteli'nin salonunda karşılaştı. Başka işleri yüzünden orada rastlantıyla mı bulunuyordu, yoksa oraya sırf Martin'i yemeğe çağırmak amacıyla mı gelmişti, Martin çıkaramadı. Ama ikinci olasılık ona daha doğru gibi geliyordu. Ne olursa olsun evlerine ayak basmasını yasaklayan ve Ruth'la nişanını bozan Bay Morse kendisini yemeğe çağırmıştı. Martin öfkeli değildi. Gururuna bile dokunmamıştı bu davet. Bay Morse'u hoşgörüyle karşılamış, insanın onurunu ayaklar altına alarak böyle bir davranışta nasıl bulunduğunu merak etmişti. Daveti kabul etmedi. Sezdirmeden konuyu değiştirip ailedekilerin, özellikle Bayan Morse'la Ruth'un hatırlarını sordu. Onun adını hiç bocalamadan rahat bir şekilde söylemişti. İçinde hiçbir heyecan duymaması, kanının damarlarında hızla akmaya başlamaması, nabzının yükselmemesi onu şaşırtmıştı. Birçok yemek daveti alıyor, bunların kimilerini kabul ediyordu. İnsanlar sırf kendisini yemeğe çağırabilmek için onunla tanışmak istiyorlardı. birdenbire büyümeye başlayan o küçük şeyi daha da büyük bir şaşkınlıkla karşılamaya başladı. Bernard Higginbotham da Martin yemeğe çağırmıştı. Daha çok şaşırdı. Açlık içinde geçirdiği günlerinde kimsenin kendisini yemeğe çağırmadığını anımsadı. Asıl o zamanlar yemeğe ihtiyacı vardı. Açlıktan bir deri bir kemik kaldığı günler olmuştu. İşin çelişkisi buradaydı. Aç olduğunda kimse ona yemek vermiyor, şimdi kendisine 1000 yemek birden alabileceği bir durumdayken sağdan soldan yemek önerileri yağıyordu. Ama neden? Bunun haklı hiçbir yönü yoktu. O değişmemişti. Şimdi yayınlanan bütün yapıtları o zaman yazıp bitirmişti. Bay ve Bayan Morse onu tembellikle suçlamışlar ve rutu kullanarak büroya memur olarak girmeye zorlamışlardı. Üstelik onlar yazdıklarının farkındaydılar. Bütün yazıları rut tarafından onlara verilmişti. Hepsini okumuşlardı. Adının gazetelere geçmesini sağlayan hep bu yapıtlardı. İşte şimdi sırf adı gazetelerde çıktığı için onu yemeğe çağırıyorlardı. Kesin olan bir şey vardı. Bir zamanlar Morse'lar kendisi ya da yapıtları için onu çağırmamışlardı. Öyleyse şimdi de onu davet etmelerinin nedeni kendisi ya da yapıtları değildi. Önemli olan kazandığı ündü. Artık insanların arasında önemli bir yeri vardı. Üstelik neden olmasındı? Şimdi 100 bin dolara sahipti. Burjuva toplumu bir insana bu yüzden değer verirdi. Karşısında başka türlü davranmasını bekleyebileceği kimse var mıydı? Ama gururlanıyordu. Böyle değerlendirmelerden nefret ederdi. Kendisi ya da sonuç olarak kendisinin bir anlatımı olan yapıtlarına göre değerlendirilmek isterdi. Lizzie onu böyle değerlendiriyordu. Yapıtlarının onun gözünde hiç önemi yoktu. Lizzie ona Martin'e önem veriyordu. İşte Jimmy ve çetedeki öteki çocuklar da onu böyle değerlendiriyorlardı.